Ayrım 9. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 124. Hayatımda ilk kez bir torbacıyla buluşacağım. Kendini dünyadan ayırmaya karar vermiş ve bu kararından son derece mutlu bir ülkede yaşıyorum. Cenevre'nin çevresindeki köyleri gezerken ilk öğreneceğiniz şey, arabanızı park edecek hiçbir yerin bulunmadığıdır. Bu, tanıdığınızın garajını kullanmıyorsanız tabii. Mesaj açıktır. Buraya gelme yabancı. Çünkü aşağıdaki gölün manzarası, ufuktaki alplerin ihtişamı, ilkbaharda kır çiçekleri, sonbaharda ise altın sarısına bürünen bağlar, hepsi bize buralara ellerini kollarını sallayarak gelen atalarımızdan miras kalmıştır. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. İşte bu yüzden sakın gelme yabancı. Komşu kentten bile olsan söyleyeceklerin hiç ilgimizi çekmiyor. Arabanı park etmek istiyorsan büyük şehirlere git. Oralar bu işe ayrılmış yerlerle doludur. Dünyadan öyle ayrıyız ki hala büyük bir nükleer savaş tehdidi altında bulunduğuna inanırız. Ülkedeki her binanın nükleer saldırıya karşı sığınağının olması zorunludur. Geçenlerde bir meclis üyesi bu konudaki yasayı kaldırtmaya çalışınca meclisin muhalefetiyle karşılaştı. Evet, nükleer savaş asla çıkmayabilir. Peki ya kimyasal silah tehdidi? Vatandaşlarımızı korumamız lazım. Böylece pahalı mı pahalı nükleer sığınakların inşası devam eder. Ve bu sığınaklar asla gelmeyecek kıyamet gününe dek şarap mahzeni ve kiler olarak kullanılır. Ancak her ne kadar huzurun hüküm sürdüğü bir adacık olarak kalmak için uğraşıp dursak da sınırı geçmesini engelleyemediğimiz bazı şeyler var. Örneğin uyuşturucular. Eyalet yönetimleri satış noktalarını kontrol etmeye çalışırlar ve alıcıları görmezden gelirler. Adeta bir cennette yaşamamıza rağmen trafik, sorumluluklar, faturalar ve sıkıntılarımızdan dolayı hepimiz stresli değil miyiz? Uyuşturucular verimliliği arttırır. Örneğin kokain. Ve gerginliği azaltır. Örneğin haşiş. Bizler yine de dünyaya kötü örnek olmamak için uyuşturucuları hem yasaklarız hem de hoş görürüz. Yine de sorunun boyutu artmaya başladığında tesadüf eseri bir ünlü, üzerinde gazetecilikteki tabiriyle uyuşturucu maddeler bulunarak tutuklanır. Olay medyaya yansıtılır ki gençlere ibret olsun, halk hükümetin duruma hakim olduğunu sansın ve yasaları çiğneyenleri başına gelenleri görsün. Bu vakalar senede en az bir kez görülür. İnsanlar kalkıp da Pont du Mont Blanc'ın altındaki geçitte her gün bekleşen torbacılardan alışveriş yapmaya senede sadece bir kez gitmiyorlardır herhalde. Öyle olsaydı torbacılar müşteri bulamayıp çoktan dağılırlardı. Oradayım. Yanımdan aileler gelip geçiyor. Şüpheli tiplerse başkalarını aldırmadan ve kimseyi rahatsız etmeden her zamanki yerlerinde duruyorlar. Sadece yanlarından yabancı dilde konuşan genç çiftler geçtiğinde ya da at geçitten geçen takım elbiseli bir iş adamı bir an sonra dönüp satıcıların gözlerinin içine baktığında durum değişiyor. Önlerinde durmadan geçidin karşı tarafına gidiyorum. Bir şişe su satın alıp hayatımda görmediğim birine havanın soğuduğundan yakınıyorum. Söylediklerime karşılık vermiyor. Kendi dünyasına dalıp gitmiş. Geri dönüyorum, adamlar hala aynı yerdeler. Bakışıyoruz ama geçit birden kalabalıklaşıyor ki bu nadir görülür. Öğle tatili saatindeyiz. Normalde bu saatte insanlar semtin birbirinden pahalı lokantalarını doldurarak önemli iş görüşmeleri yapar ya da şehre iş bulmaya gelmiş turist kızları kandırmaya çalışırlar. Biraz daha bekleyip önlerinden üçüncü kez geçiyorum. Aralarından biriyle bakışıyorum, başını hafifçe sallayarak kendisini takip etmemi işaret ediyor. Böyle bir çağrıyı kabul edeceğimi hiç düşünmezdim. Ama bu yıl her şey o kadar farklı ki artık davranışlarıma şaşırmıyorum. Kayıtsız bir ifade takınıp peşinden gidiyorum. 2-3 dakika boyunca yürüyüp İngiliz bahçesine geliyoruz. Şehrin simgelerinden sayılan, çiçeklerden yapılmış saatin önünde fotoğraf çektiren turistlerin yanından geçiyoruz. Disneyland'da yaşıyormuşuz gibi gölün etrafında gidip gelen trenin durduğu küçük istasyonu geride bırakıyoruz. Sonunda gölün kıyısına gelip suya bakıyoruz. Sevgililer gibi Jet d'Eau adlı 100 metre yüksekliğe su fışkırtan ve uzun zaman önce Cenevre'nin simgesi haline gelen dev fıskiyeyi izliyoruz. Adam bir şey dememi bekliyor. Oysa kendimden emin hallerime rağmen sesimin titremeden çıkacağına şüpheliyim. Ses çıkarmıyorum ve onu sessizliği bozmaya zorluyorum. Ganja mı, peynir mi, kağıt mı, barut mu? İşe bak, hiçbir fikrim yok. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Ve torbacı bir çaylakla karşı karşıya olduğunu anlıyor. Sınandım ve sınıfta kaldım. Gülüyor. Beni polis mi sandığını soruyorum. Tabii ki hayır. Polis olsan söylediğimi anlardın. Bunu ilk kez yaptığımı söylüyorum. Belli zaten. Senin gibi şık giyimli kadınlar asla buraya kadar gelmezler. Ya yeğenlerinden isterler ya da iş yerindeki arkadaşlarından otlanırlar. Seni bu yüzden gölün kıyısına kadar getirdim. Alışverişi yürürken halledebilirdik. Bunca vakit kaybetmezdim. Ama tam olarak ne istediğini ve tavsiyeme ihtiyacın olup olmadığını bilmem lazım. Vakit falan kaybetmiyor. At geçitte sıkıntıdan patladığına eminim. Önünden 3 kez geçtim ve bir seferinde bile yanında müşteri görmedim. Tamam, şimdi anlayacağını düşündüğüm bir dille tekrarlayacağım. Haşiş mi, amfetamin mi, LSD mi, kokain mi? Crack veya eroin var mı diye soruyorum. Onların yasak olduğunu söylüyor. İçimden saydığı bütün uyuşturucuların yasak olduğunu söylemek geçiyor ama kendimi tutuyorum. Kendim için değil diye açıklıyorum, bir düşmanım için. İntikam mı alacaksın yani? Birini doz aşımından öldürmeyi mi planlıyorsun? Öyle şeyle işimiz olmaz, başka yerde arayacaksın. Arkasını dönüyor ama kolundan tutup beni dinlemesini söylüyorum. Konuya olan ilgimin fiyatları ikiye katladığının farkındayım. Bildiğim kadarıyla söz konusu kişi uyuşturucu kullanmıyor diye açıklıyorum. Ama aşk ilişkime ciddi şekilde zarar verdi. Tek istediğim ona bir tuzak kurmak. Bu Tanrı'nın gözünde ahlaksızlıktır. Olacak şey değil. Bağımlılık yaratan, ölüme dahi yol açabilen maddeler satan bir adam beni doğru yola çağırıyor. Ona öykümü anlatıyorum. 10 yıldır evliyim. Birbirinden harika iki oğlum var. Kocamla ben aynı model cep telefonunu kullanıyoruz ve 2 ay önce yanlışlıkla onun telefonunu elime aldım. Şifresi yok muydu? Tabii ki yok. Birbirimize güveniriz. Yoksa onunkinde şifre vardı da o sırada mı yoktu? Neyse. Asıl önemlisi kocamın telefonunda 400 küsür mesaj ve çekici, sarışın, hali vakti yerinde görünen bir kadının fotoğraflarını buldum. Yapmamam gerekeni yaptım. Ortalığı birbirine kattım. Kocama bu kadın kim diye sorduğumda benimle hiç tartışmadı. Aşık olduğu kadın olduğunu söyledi. Hatta kendisi bana anlatmak zorunda kalmadan ben keşfettim diye sevindi. Böyle olayları çok duyarım. Torbacı birden vaizden evlilik danışmanına dönüştü. Bense anlatmaya devam ediyorum. Çünkü her şeyi oracıkta uyduruyorum ve anlattıkça şevke geliyorum. Kocama evden ayrılmasını söyledim. Kabul etti ve ertesi gün beni 2 çocuğumla bırakıp hayatının aşkının yanına taşındı. Ama kadın onu hiç hoş karşılamadı. Ne de olsa evli bir erkekle ilişki sürdürmek, seçmediği bir kocayla yaşamak zorunda kalmaktan daha çekiciydi. Ah kadınlar, sizleri anlamak imkansız. Bence de. Öyküme devam ediyorum. Kadın onunla yaşamaya hazır olmadığını söyleyip her şeyi oracıkta bitirdi. Çoğu benzer durumda olduğunu tahmin ettiğim gibi kocam eve dönüp benden af diledi. Affettim. Aslında tek istediğim onun eve dönmesiydi. Ben aşka önem veren bir kadının ve sevdiğim kişiden uzak yaşayamam. Ama şimdi birkaç hafta önce kocamda yine bir değişiklik hissettim. Cep telefonunu ortada bırakmayacak kadar akıllandığı için yeniden görüşmeye başladılar mı bilmiyorum. Ama böyle olabileceğinden şüpheleniyorum. Bu kadın, bu sarışın, özgür, alımlı ve güçlü iş kadını hayatımdaki en önemli şeyi elimden alıyor. Sevgiyi. Torbacı aşk nedir bilir mi acaba? Ne yapmak istediğini anladım ama bu çok tehlikeli bir iş. Anlatmam bitmemişken ne yapmak istediğimi nereden anladı ki? Bahsettiğin kadını tuzağa düşüreceksin. İstediğin şeyden bizde yok ama planını uygulamak için en az 30 gram kokain gerekir. Cep telefonunu çıkarıp bir şeyler yazıyor ve bana gösteriyor. Ekranda CNN Money sitesinden bir sayfa var. Sayfada uyuşturucu fiyatları yazılı. Şaşırıyorum ama hemen bunun yeni bir araştırma olduğunu anlıyorum. Büyük uyuşturucu kartellerinin yaşadıkları zorluklar hakkında bir haberde geçiyor. Gördüğün gibi bunun tutarı 5000 İsviçre frangı. Değer mi? Bu kadının evine gidip olay çıkarsan daha ucuz olmaz mı? Hem anladığım kadarıyla kadının olanlarda hiçbir suçu olmayabilir bile. Faizden evlilik danışmanına dönüşmüştü. Şimdi de evlilik danışmanından mali danışmana dönüştü. Paramı çarçur etmemek için bana öğütler veriyordu. Riski göze aldığımı söylüyorum. Haklı olduğumu biliyorum. Hem neden 10 değil de 30 gram? Torbacı olarak suçlanabilmek için en az 30 gram taşımak gerekiyor. Satmanın cezası kullanıcılarınkine göre çok ağır. Bunu yapmak istediğine emin misin? Çünkü kendi evine ya da o kadının evine gidene kadar bile tutuklanabilirsin. Sonra uyuşturucunun sende ne işi var açıklayamazsın. Bütün torbacılar böyle midir yoksa ben mi özel bir torbacıya denk geldim? Oturup bu görmüş geçirmiş tecrübeli adamla laflamayı çok isterdim. Ama belli ki oldukça meşgul. Yarım saat sonra yanımda parayla aynı yere gelmemi söylüyor. Yakındaki bir ATM'ye gidiyorum. Kendi saflığıma kendim şaşırıyorum. Torbacılar asla üstlerinde büyük miktarda uyuşturucu taşımazlar. Taşırlarsa yasalar önünde torbacı muamelesi görürler. Döndüğümde beni bekliyor. Kimselere belli etmeden parayı teslim ettiğimde bana bulunduğumuz yerden görebileceğimiz bir çöp tenekesine işaret ediyor. Lütfen ürünü o kadının ulaşabileceği bir yere koyma. Çünkü başka bir şey sanıp içerse sonucu felaket olur. Benzersiz bir adam bu. Her şeyi düşünüyor. Uluslararası bir şirkette yöneticilik yapsaydı kar payı dağıtımından servet kazanırdı. Konuşmaya devam etmeyi düşündüğüm sırada yanımdan uzaklaşıyor. Tekrar gözlerimi işaret ettiği yere çeviriyorum. Ya oraya bir şey koymadıysa? Ama böyle adamlar itibarlarına önem verirler ve böyle numaralar yapmazlar. Çöp tenekesinin yanına gidip etrafa bakıyorum. İçindeki kahverengi zarfı alıp çantama koyuyorum ve hemen bir taksiye atlayıp gazetedeki yerime gidiyorum. İşe yine geç kaldım. Elimde suça dair kanıt var. Neredeyse hiçbir ağırlığı olmayan bir şeye karşılık bir servet verdim. İyi de torbacının beni kandırmadığını nereden bileceğim? Bunu bizzat keşfetmek gerekecek. Ana karakterlerin uyuşturucu bağımlısı olduğu birkaç film kiralıyorum. Kocam yeni ilgi alanımı görünce şaşırıyor. Bu işlere bulaşmayı düşünmüyorsun, değil mi? Tabii ki düşünmüyorum. Gazete için bir araştırma yapıyorum, o kadar. Bu arada yarın eve geç geleceğim. Lord Byron'ın şatosu hakkında bir yazı yazmaya karar verdim ve oraya uğramak istiyorum. Endişelenecek bir durum yok. Endişelenmiyorum ki. Bence Nyon'a gezmeye gittiğimiz o günden beri seni çok daha iyi görüyorum. Daha sık seyahat etmeliyiz. Yılbaşında bile olabilir. Gelecek sefere çocukları anneme bırakırız. Bu konudan anlayan birileriyle konuştum. Konu derken herhalde depresyon halimi kastediyor. Kimle konuşmuş acaba? Kafayı bulur bulmaz boş boğazlığa başlayan şu arkadaşlarından biriyle mi? Hiç alakası yok. Bir çift terapistiyle konuştum. Korkunç bir şey bu. Golf kulübündeki o berbat günde son duyduğum şey de çift terapisi olmuştu. Bu ikisi benden gizli görüşüyor olabilirler mi acaba? Derdin benden kaynaklanıyor olabilir. Sana hak ettiğin ilgiyi gösteremedim. Sürekli işimden ya da yapmamız gereken şeylerden bahsediyorum. Ailemizi mutlu kılan duygusallığımızı kaybettik. Sırf çocuklarımızla ilgilenmek yetmiyor. Hala genciz, daha fazlasını istemeliyiz. Yine Interlaken'a gitmeye ne dersin? Birlikte ilk seyahatimizde oraya gitmiştik. Jaffro'nun yamaçlarına tırmanıp tepeden manzarayı izleyebiliriz. Çift terapistiyle konuşmuş. Bir bu eksikti. Aramızda geçen bu konuşma aklıma bir atasözünü getirdi. Körlerin en fenası görmek istemeyendir. Nasıl olur da beni yalnız bıraktığını düşünebilir. Onu yatakta kolları ve bacakları açık şekilde karşılamayan bensem bu saçma fikri nereden çıkardı? İkimiz ateşli bir cinsel ilişki yaşamayalı epey oldu. İlişkinin sağlıklı biçimde yürümesi için geleceğe dair planlar yapmak veya çocuklar hakkında konuşmaktan daha önemlidir bu. Interlaken'ı düşününce aklıma akşamüstü sokaklarda gezinmelerimiz geliyor. Çünkü günün geri kalanını otel odamıza kapanıp ucuz şarap eşliğinde sevişerek geçiriyorduk. Birini sevdiğimizde onun sadece ruhunu tanımakla yetinmeyiz. Bedenini de öğrenmek isteriz. Buna gerek var mıdır? Bilmiyorum ama içgüdülerimiz bizi buna iter. Ne zaman gerçekleşeceği ve kuralları hiç belli değildir. Tek yol bizzat keşfetmekten geçer. Çekingenlik yerini arsızlığa bırakır. Hafif inlemeler, çığlıklara veya küfürlere dönüşür. Evet, küfürlere. Erkekler içimdeyken ayıp ve pis sözler işitmeye ihtiyaç duyarım. Böyle anlarda hep aynı sorular gelir. Canını yakıyor muyum? Hızlanmamı veya yavaşlamamı ister misin? Bunlar vakitsiz ve yersiz sorulardır ama başlangıç döneminin, birbirini tanımanın ve birbirine saygı duymanın birer parçasıdır. Kusursuz bir yakınlık kurabilmek için konuşmak çok önemlidir. Aksi takdirde sessiz kızgınlıklar ve aldatıcı memnuniyetler kaçınılmazdır. Derken evleniriz. Aynı şekilde devam etmeye çalışırız ve başarırız da. Benim durumumda ilk hamileliğime kadar sürdürdük. Sonra aniden her şeyin değiştiğini fark ettik. Seks artık sadece geceleri, tercihen uyumadan önce iki tarafın da kabullendiği bir zorunluluk gibi. Kimse birbirini isteyip istemediğini sormadan yapılır. Arası fazla açıldığında karşı tarafı şüphelendirdiği için bu merasimi aksatmamak önemlidir. İyi geçmediyse hiçbir şey söyleme. Çünkü yarın daha iyi olabilir. Nasılsa evliyiz, önümüzde koca bir ömür var. Keşfedilecek bir şey kalmamıştır ve aynı şeylerden olabildiğince zevk almaya çalışırız. Bu her gün aynı markanın aynı çeşit çikolatasını yemeye benzer. Fedakarlık sayılmaz ama bundan başka hiçbir şey yok mudur acaba? Elbette vardır. Seks şaplardan satın alınabilecek oyuncaklar, swing kulüpleri, üçüncü kişileri davet etmek, alışılmadık şeylere açık arkadaşların evlerindeki cüretkar eğlencelerde yenilikler denemek. Bütün bunlar benim için fazlasıyla riskli. Sonunun nereye varacağı hiç belli olmaz. En iyisi kurcalamamak. Günler böyle geçip gider. Arkadaşlarımızla konuşunca eş zamanlı orgazm, birlikte aynı zamanda birbirinin aynı bölgelerine dokunarak ve bir ağızdan inleyerek uyarılma hikayesinin bir efsaneden ibaret olduğunu keşfederiz. Dikkatimi yaptığım şeye vermem gerekirken nasıl zevk alabilirim ki? Bence en doğalı, sen bana dokun, beni kızıştır, sonra ben de aynısını sana yapayım. Ama çoğunlukla böyle olmaz. Birleşme kusursuz olmalıdır. Başka bir deyişle böyle bir şey yoktur. Hem inlemelere dikkat etmek gerekir ki çocuklar uyanmasın. Ah, nihayet bitirmeyi başardın karıcığım, kocacığım. Öyle yorgunum ki nasıl dayandım anlamadım. Sen yok musun sen? İyi uykular. Tabii ki iki tarafın da bu işin rutini bozmadan yürümeyeceğini fark ettiği güne kadar. Ama swing kulüplerine, nasıl kullanıldığını doğru düzgün anlayamadığımız aletlerle dolu seks shoplara ya da yeni şeyler keşfetmeden duramayan çılgın arkadaşlarımızın evlerine gitmek yerine çocuklardan ayrı vakit geçirmeye karar veririz. Romantik seyahatler planlarız. Bizi hiçbir sürprizin beklemediği, her şeyin önceden belirlenip ona göre organize edildiği seyahatler. Sonra da bunun harika bir fikir olduğunu düşünürüz. Sahte bir e-posta hesabı oluşturdum. Uyuşturucu hazır, bizzat test ettim. Ardından da bunu bir daha asla yapmayacağıma yemin ettim çünkü harika bir histi. Üniversiteye kimse görünmeden girip delili Maria'nın masasını nasıl bırakacağımı biliyorum. Tek bilmediğim onun hemen açmayacağı çekmecenin hangisi olduğu. Planımın belki de en riskli kısmı bu. Ama torbacı böyle yapmamı önerdi ve tecrübeye kulak vermek gerek. Hiçbir öğrenciden yardım isteyemem. Her şeyi yalnız başıma yapmalıyım. Kocamın romantik rüyasını körüklemekten ve Jakob'un telefonunu aşk ve ümit dolu mesajlarımla doldurmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Torbacıyla konuşurken aklıma bir fikir geldi ve bu fikrimi hemen uyguladım. Jakob'un cep telefonuna her gün aşk ve teşvik dolu cümlelerden oluşan mesajlar göndermek. Bunun iki işlevi olabilir. İlki, Jakob'a yanında olduğumu ve golf kulübündeki buluşmamızdan dolayı hiç gücenmediğimi belli etmek. İlki işe yaramazsa ikincisi, olur da bir gün Madame König kocasının cep telefonunu kurcalamaya kalkarsa diye. Telefonumdan internete girip bana akıllıca gelen bir sözü kopyalıyorum ve gönder düğmesine basıyorum. Seçimlerden beri Cenevre'de dikkate değer hiçbir şey olmadı. Jakob'un ismi artık gazetelerde görünmediğinden neler yaptığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Kamuoyunun ilgisi bugünlerde tek bir konuya odaklanmış durumda. şehrimiz yılbaşı kutlamasını iptal etmeli mi, etmemeli mi? Kimi meclis üyelerine göre bu kutlamaya aşırı para harcanıyor. Aşırı derken kastettikleri miktarı bulmaksa benim başıma kaldı. Belediyeye gidip harcama miktarını tamı tamına öğrendim. 115 bin İsviçre frangı. Yani iki kişinin, mesela benim ve yan masadaki meslektaşımın yıllık ödediği vergi kadar. Diğer bir deyişle, abartıdan uzak, makul maaşlı iki vatandaşın ödediği vergiyle binlerce insanı sevindirebilirler. Ama olmaz. Tasarruf etmek gerek. Çünkü gelecekte bizi nelerin beklediği hiç belli olmaz. Bu esnada şehrin kasaları dolup taşar. Kışın yollar buz tutmasın, kazalar önlensin diye dökülen tuzun biteceğinden korkulur. Kaldırımların habire onarılması gerekir. Her yanda kimsenin ne işe yaradığını bilmediği inşaat ve yol çalışmaları vardır. Mutluluk bekleyebilir. Önemli olan görünüşü kurtarmaktır. Anlamı basit. Zengin mi zengin olduğumuzu aman kimse anlamasın. 9. ayrımın sonu. Sayfa 136.